أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bahsınız lafızların çeşitlerindedir. Arz etmişti ki lafızları üç açıdan bölebiliriz. Bir lafızı manasına mukayeseyle, bir lafızı başka bir lafza mukayeseyle, bir de lafızı sırf kendisine bakışla, kendi yapısı itibariyle üç açıdan lafızları bölebiliyorduk. Şimdi lafızı manasına mukayeseyle bölme neyin çeşitlerindeyiz. Dedik ki bu açıdan lafızlar beş çeşide bölünüyor. Birinci çeşit muhtas da okuduk. İkinci çeşit müşterek, onu okuduk. Üçüncü çeşit menkul açıklamasını arz etmiştik. Tatbikatını kitap üzerinden tatbikini yapacağız şimdi. Ki menkul özetle şuydu ki menkul olan lafızın da aslında birden çok manası var. Ancak ilk başta bir manaya koyulmuştur. Tek bir mana için belirlenmiş bu lafız. Daha sonra bu manayla başka bir mana, anlam arasında bir manevi bağın olduğu görülmüş. Birbirlerine benzerliği bulunmuş. Dolayısıyla bu lafızı birinci manadan anlanarak, yani bu birinci manayla ikinci mana arasındaki bu ilişki sebebiyle İkinci manada da kullanılmaya başlamıştır. Yani ikinci mana içinde tayin edilmiştir. Öyle olmuş ki bu ikinci mana birinci manayı unutturmuştur. Artık birinci mana takriben zihinlerden silinmiş. Lafız tek başına kullanıldığında o ikinci manası zihne gelmektedir. Bu çeşit durumda olan lafızlara ise menkul denilir. Nakledilen lafızlar, yani birinci manadan nakledilmişler ve ikinci manada kullanılıyorlar. Buna örnek olarak mesela Arapçada, yani örfi olarak mesela hatif kelimesini örnek vermiştik. Ki hatif aslında insan çağırıcısı anlamındadır. Yani çağırıcı şahıs anlamını ifade ediyor, ama bugün Araplar hatif derken telefon, onların telefon cihazı akıllarına geliyor. Dolayısıyla demek ki bu ikinci mana ve de birinci mana arasında bir münasebet var. Her ikisi de bir çağırma vesilesidir. Ama ikinci manada kullanılmaya başlamış, birinci mana takriben zihinlerden gitmiş gibidir. Veya şeriat dilinde mesela namaz, oruç, zekat gibi, hac gibi kavramların bunların şey olduğunu, menkul olduğunu, salat mesela ilk başta duadır ve daha sonra namazda kullanılmış şeriat dilinde, öyle ki artık birinci anlam zihinlerden gitmiş gibidir. Bugün de mesela bazıları bu namazdan kaçmak namına bu namazın aslındaki dua anlamına geldiğine tevessül ediyorlar. Yani diyorlar salat dua demektir, biz de dua ediyoruz. Oysa ki bu istidlal yanlıştı. Şeriat bu dua anlamına gelen salatı aktardı. Yani dedi ki benim dediğim, yani bu salat bundan sonra bu şekilde dedi. Sellu kema raitumuni usalli. Bakınız ben nasıl salat eder isemse, nasıl namaz kılır isemse siz de öyle namaz kılın. Duası da var içerisinde, bir takım eylemleri de var. Dolayısıyla salat tek başına dua değil. Belki şu anda salat dinleyince zihne şeriatın bu ikinci anlamı gelir. Keza hac mesela, yine hac aslında yolculuk demektir. Ama şimdi hac denilince bizim zihnimize mutlak yolculuk gelmiyor. Sadece Kabe'ye yapılan ziyaret, o da belli mevsimde yapılan ziyaret mesela. Hac mevsiminde yapılan o ziyaret, o belli ibadetler hac olarak zihnimize gelmektedir. Oysa ki hac aslında mesela Arapçada yolculuk yapmak anlamındadır. Ve bunun gibi çok lafızlar her dilde vardır. Yani her dilde öyledir ki mesela bir lafız önce bir manada kullanılmış ya bir manaya ithal edilmiş, daha sonra ikinci manayla bu mana arasındaki o ilişkiden dolayı ikinci manaya da kullanılmaya başlamış ve ikinci manaya tayin edilmiş. Öyle ki ikinci mana birinci manayı unutturmuştur. Evet, okuyalım kitap üzerinden. Mengul. Kelime-iz ki darayı çend manas. Mengul da yani o kelimedir ki o kelimeye, o sözcüğe denir ki birkaç manası var. Yani en azından birden fazla manası var. İki manası var. Veli der hemeyi mani bir sureti yiksan vezne şudez. Ama burada az edeyim ki müşterekten, müşterek de öyleydi. Müşterek de birden çok manası olan lafı değil. Ama menkulun farkı budur ki o manaların her birisi için aynı şekilde koyulmamış, aynı şekilde tayin edilmemiştir. Müşterek de aynı şekilde tayin edilmiştir. Her birisine ayrı ayrı. Belki iptida dergek mana bir karrefti. Menkulda ilk önce bir manada kullanılmış ya bir mana için tayin edilmiştir. Ve pesez on der manayı diger iki. Sonra da başka bir anlamdaki ve manayı evvel münasibet dare birinci manayla bir benzerliği bir ilişkisi vardır. İstifade şu ders kullanılmaya başlamış. İkinci mana için tayin edilmiş. Bir guneyi ki artık öyle olmuş ki o şekilde ki vekti lefz bidunu karine bir karreve artık bu lafız emaresiz, karinesiz kullanıldığında fakat manayı dövüm fehmi demiş evet. Yalnızca ikinci mana insanın zihnine gelmektedir. İkinci manayı çağrıştırmaktadır. Birinci mana silinmiş gibidir. Ve eğer bir kahim lefz radder manayı nuhus bir karbi vereyim, bu durumda öyle olmuş ki eğer bu lafzı birinci manada kullanmak ister isek niyazmen de karine hestim. Burada bir karine ile bir emare ile bunu belirtmemiz lazım. Eğer selatı isteyelim mesela duada kullanalım. Burada arz edeyim ki bir oraya bir emare bir karine koymalıyız ki onu duyan kimse ya o yazma ise onu okuyan kimse bundan normal namazı anlamaz. Manen de lefz-i hatif, örneğin hatif kelimesi ki Arapçada ürfi bir kelimedir. Der iptida bir manayı kesi ki digeren ra haber midehendi. Önce Arapçada başkalarına haber ulaştıran, çağrı yapan kimseler için kullanılıyordu. Bikar mirefti. Veli ekmun bir manayı telefon es. Şimdi telefon cihazı anlamında kullanılır. Dolayısıyla şimdi Araplar da hatif kelimesini duyunca hemen telefon cihazı akıllarına geliyor. İştereytül hatife, hatif aldım derken hemen bir cihaz aklına geliyor ki telefon cihazıdır. Soruyor kaça aldın, nasıl cihaz nasıldır, mesela markası nedir gibi sorularla onu öğrenmeye çalışıyor. O halde demek ki menkul da bilmiş oldu. Üçüncü çeşit lafız manası itibariyle bölümde menkul. Mürtecel de yine birden çok manaya sahip olan lafızdır ve aynen menkul gibidir şu farklar ki. Yani mürtecel de aynen böyledir ki ilk başta tek bir manaya koyulur, sonra ikinci manada kullanılır ama menkul da aynen böyleydi. Ama farkı menkulda nedir? Sadece şundadır ki menkulda ikinci manayla birinci mana arasında bir ilişki, benzerlik vardı. Yani mesela eğer ben selatı bu namazda şeriat kullanıyor ise bu namazdan da dua anlamında dua arasında bir benzerlik vardı. Çünkü namazın içerisinde duadan ibaret dualık boyutu var idi. Bu benzerlikten dolayı selatı onda kullanmıştı. Ama mürtecelde böyle bir benzerlik yok. İkinci manayla birinci mana arasında asla bir benzerlik söz konusu değil. Sadece öyle hiçbir ilişki olmaksızın birinci lafzı birinci manadan ilaveten bir de ikinci manada kullanılmaya başlıyor. Sonra öyle oluyor ki mesela ikinci mana insanın zihninde daha yerleşmiş olur. Artık birinci mana insanın zihnine gelmiyor. Bu özel isimler hep böyledir. Mesela diyelim ki çocuğun ismini Kerim bırakıyor mesela. Çocuğun ismini Şuca bırakıyor mesela. Şimdi bu isim o şahısla Şuca'nın anlamı ne? Yani cesaretli. Kerim'in anlamı ne? Yani cömert mesela. Kerametli insan, büyük insan. Bazen mümkün de aslında hiç o isimin koyulan isim asla öyle o manayı da çağrıştırmıyor. Çok korkak birisine Şuca ismi koyulabilir. Çok cimri birisine de Kerim ismi koyulabilir. İsmi Kerim olur ama kendisi son derece cimri. Dolayısıyla öyle değil ki münasebet ona. Yok, bu demek ki özel isimler koyulmalarda genellikle böyledir. Yani bir münasebet dikkate alınmıyor. Demiyor ki ben ki bu ismi bırakıyorum bu şahsa. Bu manayla bu şahsın gerek bir benzerliği ola ki ben onu koyayım. Lakaplarda genellikle öyledir. Benzerlik dikkate alınıyor. Eğer bir kimseye bir lakap veriliyorsa mesela bu lakaplarda o lakap isimleri, vasıf isimleri genellikle o kişiyle o mana arasındaki benzerlikten dolayı o isim ona veriliyor. Ama özel isimler yani kişiye bırakılan isimlerde o öyle bir şey söz konusu değil. Bazen mümkündü mesela nihayetinde bunun ismini Kerim bıraktık. Bu da sonradan öyle Kerim de olabilir. Ama bazen de tam aksi de olabilir. Dolayısıyla bütün özel isimler mürteceldirler. Yani biz kullandığımız kelimeleri ki özel isim olarak bu insanlara koyuyoruz. Bunların hepsi artık menkul değil, mürtecel lafızlardır. Özel isimlerin tamamı. Valla mümkündü mesela bir özel isim de koyalım ki sen hiç önceden başka bir şeyin ismi olmasın. Başka bir şey de koyalım. Yani iptidai bir isim de koyabiliriz. O zaman mürtecel değil. Ama genellikle eğer biz kullandığımız kelimelerden, kullandığımız isimlerden, kullandığımız lafızlardan bir az edeyim isim bir şahsa bırakıyor isek bu mürteceldir. Çünkü bu şahısla o mana arasında bir benzerlik dikkate alınmış değil. Belki umid ediliyor. Çocuğun ismini Kerim bırakıyor ki umid ediyor ki yani bu inşallah Kerim olsun diye. Kerameti arz ettiğinden diyor. Şuca bırakıyor cesareti arz ettiğinden dolayı. Ve bunun gibi mesela Rahim bırakıyor merhametli olmasını arz ettiğinden dolayı yani bu isimleri veriyor kendisine çocuğa. Ama sonradan da olmayabilir yani o İsmi koyanın arzusudur. Bu arzu gerçekleşmeyebilir. Evet, mürtecelle demek ki aynen menkul gibi oldu. Sadece farkı şu oldu ki mürtecelde ikinci manayla birinci mana arasında bir ilişki dikkate alınmıyor. Mürtecel lafzı, mürtecel niz hamanendi menkules. Mürtecel lafızlar da aynen menkul lafızlar gibidir ki tenha tefavut miyane andu. Bu ikisi arasındaki yalnızca fark, yalnız farklar nedir? İndu ines ki budur ki der menkul miyane maneye evvel ve duvun münasibet ve irtibat vücud dare. Menkulda birinci mana ile ikinci mana arasında bir benzerlik ve irtibat söz konusudur. Ve ne der mürtecel? İrtibat-ı beyni indu nis. Mürtecelde bu ikisi iki mana arasında böyle bir benzerlik ve böyle bir bağ söz konusu değil. Örneğin manendi Kerim, mesela Kerim kelimesini ki bimeneyi bekşendez, cömerttir mesela, güce, şahsiyet anlamına gelmektedir. Bunu geliyoruz bir insana isim bırakıyoruz. Velikahi der mağdu kesibi kalmi demek ki bekhilez bu. Bir kimsenin ismi olabilir ki aslında Kerim değil, belki bekhildir, cimridir. Cimri insan az edeyim de buna da ismi Kerim olabilir. Bu da dördüncü kısım oldu ki lafzın manayla manasına mukayeseyle bölünmesi. Beşinci kısmı hakikat ve mecaz kısmıdır. Şimdi arz edeyim ki hakikat mecaz nedir? Bunun izahını yapayım. Biz bir lafzı eğer bir mana için tayin edersek ister o mana isim olsun ister fiil olsun yani her manayı ki biz bir lafzı onun karşısında tayin ediyorum. Bu lafzın tayin edildiği, koyulduğu manada kullanılmasına hakikat denilir. Örneğin mesela diyelim ki güneş kelimesi. Güneş kelimesini biz ne için koymuş isim? Bu bizi aydınlatan cisim için gökteki, bu bizi gündüzü, geceyi bize yaşatan bu cisime güneş demişiz. Bunu Türkçe dilinde mesela güneş kelimesini ayırmışız. Demişiz ki bu cismin ismi güneş olsun. Ama mümkün de biz bu güneşi bir başka yerde de kullanalım. Mesela diyelim ki bir adama diyelim ki güneş gibi nurludur ya güneştir mesela bir insan. O insanda bu insanda kullanalım. İnsan da kullandığımız takdirde bu yani o koyulduğu mananın dışında kullandığımızda o zaman olur mecaz. Bir lefzi koyulduğu mananın dışında kullandığımız takdirde ki o ikinci manada henüz tek başına zihine gelmemektedir. Yani hakikat durumuna gelmemiştir. Ona mecaz denilir. Bu durumda eğer bir lafzı koyulduğu mananın dışında kullanmak istiyor isekse bunu da bir emarede de kenarına koyuyoruz. Diyoruz ki yani duyan kimse ya okuyan kimse fark ediyor ki ya biz bu kelimeyi asıl anlamında kullanmamışız. Belki o anlamının dışındaki bir manada kullanmışız. Elbette o dışında olan manayla genellikle asıl mana arasında da bir açıdan, bir boyutta bir benzerlikten dolayı yani orada bir ilişki olduğundan dolayı. Mesela aynı o güneş örneğinde güneş ne yapıyordu? Aydınlatıyordu. Bu insanda mesela bir muhterem mesela diyelim Ayetullah Behçet gibi mesela maneviyatıyla insanların ruhunu aydınlatıyor. Ona diyoruz güneş misal. Şimdi o da bir aydınlatma. Demek ki güneşin aydınlatma boyutuyla bunun aydınlatma boyutu mesela örneğin benzetmişsiniz. Burada dolayısıyla demişiz güneştir bu. Bu güneş gibi bir insandır veya güneştir. Mesela bu kelimeyi kullanmışız. Ya mesela diyor ki Arapçada örneğin aslan kelimesini ya biz mesela ya Türkçe'de Arapçada esed, Türkçe'de aslan kelimesini o yırtıcı hayvana isim olarak koymuşuz. Ama bazen mümkün bir insanda da kullanalım. Aslan diyelim bu insana. O da nedir? Buradaki cesaret. Aslanın ne boyutu öne çıkıyor vasıflarından? Cesaretli oluşu, korkmaz oluşu mesela diyelim ki. Bu insanda bir insanda da bu boyutu gördüğümüzde ha diyoruz bu da aslandır. Ama bu mecaz oluyor. Çünkü bu onun asıl lafzın koyulduğu mana değil. Bu durumda da ne yapıyoruz? Eğer lafzı asıl mananın dışında kullanacağız, kullanıyor isekse ki asıl manayla bir şekilde bağlantısı vardır. Burada bir karine yani bir emare koyuyoruz bu kullandığımız cümle içerisinde, yazdığımız yazı içerisinde ki bunu duyan veya okuyan kimse fark ediyor ki biz bu kelimeyi asıl manasında kullanmamışız. Belki ikinci manada mecazi anlamda kullanmışız. Dolayısıyla zihni bu emareyle dolayı o ikinci anlama gitmektedir. Buna da hakikat mecaz deniliyor. Buna da hakikat yani lafzın asıl manasında kullanılması hakikat, asıl manasının dışında karine ile bir emare ile beraber kullanılması da mecazdır. Lafz-i iski darayı duma en az. Bu da yani hakikat mecaz da iki manada, iki mana sahibi de en azından. Ki az edeyim biri asıl manası bir de mecazi. Böyle der yeki ez mani bi sureti hakiki ama manaların birisinde hakikidir. Yani asıl ona koyulmuştur. Bir de onu karine bir karmi revet ve karinesiz, bir emaresiz kullanılmaktadır onda. Ve der manayı, mani diğer öteki manalarda, ikinci manada bir sureti mecazi, mecaz yani hakikatin dışındaki bir kullanım. Bir guneyi ki maneye devun bidunu karine efendim demiş ve öyle ki bu ikinci mana eğer o karine, o emare olmazsa zihne gelmez. Zihin hemen o birinci manaya gider. Asıl manaya, hakikat manasına. Ama karineyi koyarsak yanına, emareyi koyarsak zihin o zaman ikinci manayı fark eder. Manendir lafzı esed gider hakikat bir maniye şires. Esed kavramı Arapçada mesela örneğin aslında aslan anlamındadır. Ve de bir suretin mecazi ve bu karine ama mecazi olarak ve karine ile birlikte yani emare ile birlikte der insanı şuca bir karme, şücaatli, cesaretli insanda da kullanılıyor. Aslan diyoruz, maksadımız insan oluyor. Evet, bu beş tane taksim az edeyim ki lafzın manasına mukayeseyle böldüğümüzde bu beş kısım ortaya çıkmıştı. Bir de lafızları sırf birbirleriyle mukayese ettiğimiz, yani bu lafzı o lafza, lafızları birbirlerine mukayese ettiğimizde, diyor ki lafızları birbirlerine mukayese ettiğimizde görüyoruz ki iki kısımda toplayabiliriz, iki bölüm oluşturmaktadırlar. Bir kısım lafızlara muteradif diyoruz. Yani eş anlamlı veyahut da evet, yani redif, birbirinin redif nedir? Yani birbirine dizilen, peş peşe. Bir kısmına da mütebayin, yani yabancı. Bir kısım lafız var ki bunlara biz birbirinin peşinde olan, birbirinin redifinde, birbirinin sırasında olan lafızlar, bir kısımlarda var ki birbirlerine yabancı olan lafızlar diyoruz. Nasıl? Diyor ki eğer bir lafzı bir diğer lafızından beraber mukayese ettiğimizde bu iki lafzı, ya bunların her ikisi de aynı manayı ifade eder veyahut da birbirleriyle ilişkisi olmayan farklı manalar ifade ederler. Yani mesela örneğin bizim önümüzde kullandığımız dilde kalem, defter. Kalem bir lafızdır, defter bir lafızdır. Gitmek, gelmek. Gitmek bir lafızdır, gelmek bir lafızdır. Mesela diyelim koşmak, yürümek. Bunlar herhalde birer lafızdır. Mesela ben hem fiilden örnek veriyorum hem isimlerden. Şimdi bu lafızları birbirlerine mukayese ettiğimizde az edeyim ki bazen bakıyoruz ki iki tane lafızdır ama ikisi de aynı şeyi ifade ediyor. Misal insan ve beşer. Mesela diyelim ki beşer ve Adem, mesela insan, Adem, beşer, bunlar mesela ayrı ayrı lafızlardır. Ama hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Beşer ne demek? Yani insan demek. İnsan demek, beşer demek. Adem demek, insan demek, beşer demek aynı. Bu üç lafızın her üçü de aynı şeyi insanın zihnine çağrıştırıyor. Dolayısıyla bu üç lafıza müteradif denilir. Yani birbirinin redifinde olan, birbirinin peşinde olan. Yani bunu kaldır, onu koysan aynı anlam çıkar. Ortakisini koysan aynı anlam çıkar. Birbirinin peş peşe de birbirinin hizasındadırlar. Ama bazen de yok. Her birisi farklı bir anlam zihnine çağrıştırıyor. Kalem bir mana getiriyor, defter bir başka mana getiriyor. Öyle değil ki kalem dediğimde zihnime defter gelsin, defter dediğimde kalem. Ne bunlar? Her birisi yabancıdırlar birbirlerine. Arz edeyim ki manaları yabancıdır. Gitmek ve gelmek yabancı şeylerdir, farklı şeylerdir. Bu gibi lafızlar ki manaları yabancıdır birbirlerine, bir aynı mana ifade etmiyorlar. Bunlara da mütebayin denir, yani yabancı lafızlar. Yani birbirlerine yabancılar. Manası budur ki, nasıl ki lafızın kendisi farklı sesliyse, mesela diyelim ki gitmeyin sesiyle gelmeyin sesi farklı seslerdir. Manalar da farklıdır. Beşer, insan farklı seslerdir ama manaları nedir? Aynıdır. Eğer bir lafızın kendisi, iki tane lafız var, kendileri farklı olurlarsa, manaları bir olursa bunlara müteradif denilir. Ama eğer hem kendileri ya ayrıdırlar, ayrı seslerdirler, hem de manaları ayrı manalardır, bunlara da mütebayin denilir. Burayı da okuyalım ki o kadar şey değil, yani basit bir. Ve taksimi lafz der mukayese ba elfaz-ı diğer, lafzın bölünmesi başka bir lafızla kıyas edilerek bölünmeleri. Derin taksim lafz berduk esmez. Burada diyor ki lafzı başka bir lafızla mukayese ettiğimizde iki kısım ortaya çıkıyor. Bir lafz-ı müteradif, müteradif olan, birbirinin redifinde, birbirinin hizasında olan. Her gah lafzira ba lafz-ı elfaz-ı diğer mukayese nimayim. Eğer bir lafzı, bir lafızla veyahut da başka lafızlarla, birkaç tane lafızla mukayese ettiğimizde, eğer indu ya çen lafz, eğer bu iki lafz veyahut birkaç lafız ki mukayese ediyoruz, der yek mana, daray yek mana başan, bir manaya sahip olurlarsa, hepsi aynı şeyi zihne çağrıştırılırsa, bunlara müteradif namı demiş efendim, bunlara müteradif denilir. Burada örnek vermiş, mesela Arapçada Esed, Sebo ve Leys kelimesi. Araplar mesela diyelim Esed kelimesini kullanıyorlar. Sebu kelimesini kullanıyorlar. Leyt kelimesini kullanıyorlar. Bir de Heydere kelimesini. Burada da aynı. Burada da söylememiş İmam Ali Aleyhisselam. Hayber'de ne yaptı? Enellezi semmetni ummi Heydere. Ben o kimseyim ki annem bana Heydere ismini bırakmış. Yani aslan. Aslan ismini. Bu velhasıl Esed, Sebu, Leyt, Heydere. Bunlar hepsi aslan anlamına geliyor. Bunlar farklı seslerdir ama mana bir manadır. Bunlara muteradiftir. Her şey bir meneyi şiir eserdir. Her şey de aslan anlamınadır. Burada bir de Heydere dedik, dördü oldu. Dördü de aslan anlamınadır. Ki bu çeşit lafızlara ki sesler farklı, mana birdir, bunlara muteradif denilir. İki, mütebayin. Sesler de farklı, manalar da farklı, o zaman mütebayin olurlar. Eğer du ya çen lafz, eğer iki lafız veya birkaç lafız bayyekli gel birbirleriyle mukayese ettiğimizde darayı yek mana ne başen bir manaya sahip olmazlarsa belki her yek darayı manayı cudagane başen her birisi farklı mana insanın zihnine getire gitmek gelmek gibi mesela mütebayin namı demişler bunlara mütebayin denilir manendi kalem ve kitap kalem bir farklı bir şey kitap farklı bir şey mana çağrıştırır. Dolayısıyla bunlara mütebayin yani birbirlerine yabancı. Şimdi bu mütebayin lafızların çeşitleri var. Burada buna değinmiyor. İleride inşallah mantığın bir ileriki sefasında siz bu mütebayinin de diyor ki mütebayin de üç kısma ayrılıyor. Mütehalif, mütemasil ve mütekabil. Yani arz edeyim bu üç çeşidi vardır. Ki bir mütehalif yani o tarifini o zaman yapacağız. Yani orada yapılması lazım. Şimdi zihnimizi karıştırmayalım. Yani birbirinin hilafına olan. Mütemasil yani birbirinin benzeri olan. Mütekabil yani birbirinin karşıtı olan. Yani bir mütehalifle mütekabilin biraz yani her ikisinde de bir farklı şey var, karşıtlık var ama mütekabil tam birbirinin zıddıdır. Yani birbirlerinin tam karşıtı. Mütehalif birbirlerinin muhalifi olan anlam. Hilaf, birbirlerine bir hilaflık var, bir farklılık var. Mütemasir de birbirlerinin benzeri oluyorlar, benzerlik var aralarında. Ki bunların nedir anlamı, şimdi burada demeyeyim, zihninizi karıştırmayayım. Diyor ki, lefse mütebayinniz hudber sekismes, mütebayin de yine üç kısma ayrılıyor. Bir mütehalif, bir de mütemasir, bir de mütekabil, teksim, mişeven ki üç kısım oldu. Ki derince ez tevzihi anha, Kuddari mikunin. Burada diyor ki bunları açıklamıyoruz. Biraz geniş mantık ilminde bunları inşallah görür. Yani bir sonraki dönemki mantıkta bunları da görürüz. Şimdi biz lafzı bir kendi manasına mukayeseyle böldük. Bir de başka lafza mukayeseyle böldük. Bir de lafzı kendi yapısı itibariyle bölüyoruz. Yani lafzın kendi yapısına bakıyoruz. Manasına bakmıyoruz. Kendi şekline. Lafzın yazılış şekline, ya ses şekline bakıyoruz. Lafzın kendi, o şekline baktığımızda, o ses seslerine baktığımızda diyoruz ki bu lafızlar da nedir? Bir mesela diyelim ki iki kısım burada yine ortaya çıkıyor. Birisine müfret diyoruz, birisine de mürekkep diyoruz. Lafız şekli itibariyle, kendi şekli itibariyle, kendi yapısı itibariyle İki kısma ayrılıyor. Bir kısmına müfret deniliyor. Bir kısmına da mürekkep. Müfret, tekil, mürekkep, bileşim. Mesela Türkçesi müfret yani tekil olan. Mürekkep yani bileşim olan. Şimdi arz edeyim ki biz kendi dilimizden mesela yola çıkalım mesela. Kendi kullandığımız dilimizde, kendi kullandığımız sözcükler. Mümkün değil bazı sözcükler ola ki tek sesli olabilir. Mesela git kelimesi. Git, tek sesli git. Ama bazılar var mesela de kaç ses, gelmek, iki ses. Mümkün değil karşı ne ola, kaç sesli ola. Hecelediğimizde mesela birkaç ses çıkarar mesela. Şimdi burada diyor ki eğer bir lafızın tek sesli olur. Hiç yani birkaç tane hecesi olmadı. Bu lafız da tekil denilir. Tek sesten oluşan lafızlara müfret denir. Müfret. Peki hiç çok sesliden çok sesli olup da müfret olan var mı? Diyor bir de var. Bir de nedir? Diyor çok sesli de olsa öyle değil ki her bir sesinden farklı bir mana çıkar. Mümkün değil bir lafız olarak çok sesli olan. Sen gitmek. Çok seslidir. Gitmek. İki tane sesi var mesela. Mümkündü mesela diyelim ki ikiden çok ses olabilir. Ama öyle değil ki her bir ses bir farklı manayı çağrıştırır. Hayır. Çok sesli bile olsa bu lafız eğer tek bir manayı çağrıştırıyorsa buna da yine müfret diyoruz. Müfret yani tekil. Tekil lafız hangisidir? Tekil lafız iki kısım lafızdır. Ya asla kendi yapısı da tek seslidir, tekildir. Veyahut da kendi yapısı tek sesli olmasa bile her bir sesinin bir farklı anlamı yoktur. Toplam birkaç ses bir anlam ifade ediyor. Bu da arz edeyim ki onlar müfret. Peki mürekkep, bileşim hangisidir? Bileşim ve gelince isminden de bellidir. Mürekkep yani bileşim. Bileşim olan mutlaka tek sesli olamaz. Mutlaka. Gerek ne olmalıdır? En azı çok sesli olmalıdır. Diyor ki çok sesli olması tek başına yeterli değil. Bir ek daha var. O da nedir? O da şudur ki hem çok sesli olacak hem her sesi farklı bir anlam çağrıştıracak. Eğer bir lafz çok sesli oldu ve her sesi farklı bir mana zihnimize getirdik ise bu onlar mürekkepti. Buna mürekkep lafız denilir. Bu az edeyim ki burada lafız derken hatta cümle bile kastediliyor. Yani bu mürekkep mesela derken cümle de lafızdır. Ahmet geldi. Ahmet geldi tek çocuk değil. Bir cümledir. Bu da lafızdır. Ahmet geldi mesela cümlesi lafızdır. Şimdi Ahmet geldi cümlesine mürekkep lafız denilir. Niye? Çünkü bir ses duyduk biz bu cümle içerisinde ki bileşim idi. Ahmet geldi. Mesela örneğini vereyim. Ve her bir seste yani Ahmet mesela her bir boyutu da farklı bir mana bize çağrıştırdı. Ahmet bir ismi çağrıştırdı, geldi de bir fiili çağrıştırdı. Dolayısıyla arz edeyim ki bu çeşit lafızlara ki hem kendileri çok seslidir ve hem de her bir sesi veya her bir kat sesi bir manayı, farklı bir manayı bizim zihnimize çağrıştırıyor ise buna mürekkep deniliyor, bileşim deniliyor. Elbette daha ileriki safhada bileşimin de çeşitlerini mesela okuyacağız. O da gene iki kısma ayrılıyor. Bir eks-nakis bileşim, yani eksik olan bileşim. Bir de tam bileşim, yani tamam, kamil olan bileşim. Onları daha ileriki safhada şayet mesela diye bize burada demiş galiba. Burada da demiştir. Burada demiş diyeceğiz. Onu açacağız inşallah burada. Şimdi mesela bir başka örneğim. Abdullah mesela. Abdullah nedir? Bir bileşim. Yani çok sesli bir kelimedir. Abdullah. Abd. Allah. Bu iki tane sesler oluşmuş. Yani iki. Abdullah. Mesela hatta üç tane ses. Abdullah. Üç tane ses oluşur. Şimdi bu diyor ki bir çok sesli olan bu lafıza. Şimdi buna biz ne diyelim? Buna mürekkep mi diyelim yoksa müfret mi diyelim diyor bağlıdır sizin bundan anladığınız anlamı. Eğer Abdullah kelimesini bir şahsa isim koysanız ki Abdullah denilince bir mana zihine gelse bir fert mesela akla geliyor mesela bu olar müfret. Her ne kadar lafzın kendisi bileşimdir ama manası tekil olduğu için buna müfret diyoruz. Ama eğer bunu mesela ne yapsak vasıf etsek, Abdullah, Allah'ın kulu, Şimdi kul bir başka farklı anlam ifade etti. Allah bir farklı anlam ifade etti. Yani bir şahsın ismi olmadı. Belki vasıf oldu. Abd vasıf oldu. Allah da mesela isim. Burada iki şey zihnimize geldi. İki mana zihnimize geldi. Bu da onlar nedir? Bu durumda Abdullah kelimesi onlar mürekkep bileşim olar. Bu da az edeyim ki lafzın kendi yapısı itibariyle bölünmesi. Velhasıl lafız kendi yapısı itibariyle iki kısma ayrıldı. Müfred bir de mürekkep. Müfred oydu ki ya asla tek sesli olan veyahut da çok sesli bile olsa o sesleri farklı anlamlar insanın zihnine çağrıştırmıyor. Bileşim ise odur ki çok sesli olan ve her bir sesi farklı bir anlamı ifade eder. Bu da olar bileşim. Şimdi burayı tatbik edelim. Taksim-i lafz der mukayese ve hudeş. Lafzın kendisiyle mukayese edilmesiyle bölünmesi. Yani kendisine, kendi yapısına bakılarak bölünmesi. Lafz, bir lafzı derin taksim-i lafz verdiği kısmı. Bu kısımda iki kısmı ayrılıyor. Lafz-ı müfred, lafz-ı zikir. Ya darayı hiç cüz'iniz, ya hiçbir cüz'ü yok. Yani hiç tek sesli, hiçbir parçası yok. Yani çok sesli değil. Tek sesli, hiçbir parçası yoktu. Mesela örneğin Arapçada gıy kelimesini diyorlar. Gıy, bir kelime, gıy, anlamı var. Yani tut, gıy, saklı anlamı ediyor. Şimdi bu gıy bir sestir. Hiç daha tek bir ses, parçası yok. Veya eğer darayı cüz'i es, ya da eğer cüz'i de var, yani çok sesten oluşmuşsa, cüz'i lafz, lafzın cüz'ü, yani o çok sesi, derhengam iki cüz'i es, ber cüz'i mena delaletle, mananın her bir cüz, o mananın bir parçasını bize nedir? Çağrıştırmıyor. Yani her bir cüz farklı bir mana çağrıştırmıyor. Manendeki örneğini vermiş burada öyle, ki Arapçada emirdir, saklı anlamına. Ve Ali örneğin vermiş. Ali örneği bu ki hiç parçası yok. Ama Ali'nin Ali çift seslidir. Ali. Burada ama bir isim olduğu için bu öyle değil ki bir mana veren, li bir başka anlam veren. Yok. İkisi birlikte bir şahsı hatırlatıyor. Dolayısıyla bu Ali her ne kadar cüz'ü var. Yani çok sesten oluşmuştur ama parçaları farklı anlamlar ifade etmediğinden dolayı buna müfret denilmektedir. Lafz-ı mürekkep. Lafz-ı mürekkep de lafz-ıyız ki. Lafz-ı mürekkep, bileşim olan lafz. O lafzdır ki, darayı cüz'es. Onun cüz'ü var, yani çok seslidir. Ve cüz'ü lafz der hengam-ı ki cüz'es ve çok sesli olmasıyla birlikte o lafız, o ses ki o lafzın bir parçasıdır. Ber cüz'i mana derlet mukaddim. Aynı zamanda her birisi o mananın da bir parçasını bize, yani zihnimize bir farklı anlam ifade ediyor. Her birisi bir cüz, mananın bir cüz'ünü getiriyor. Manemdi Mehdi-i Mev'ud. Örneğin Mehdi-i Mev'ud. Bu bir bileşimdi. Mehdi-i Mev'ud. Burada bu mürekkeptir. Niye? Çünkü bu hem lafzın kendisi çok seslidir, hem de cüz'i, cüz'i mene de Mehdi başka bir anlam ifade ediyor, Mev'ud başka anlam ifade ediyor. Vaat edilen Mehdi. Demek dolayısıyla az edeyim ki buna mürekkep denilir. Eccelallahu Teala ferecan. Veya mesela Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Ki burada bu hem lafız, mesela çoğuldu Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ki burada ses, lafzın kendisi çok seslidir. Hem de her bir cüz'ü bir farklı anlam. Mesela Muhammed Resulullah'ın ismi Resulullah. Bak başka bir, yani her bir isimden, Muhammed'den bir isim bir mana zihnimize gelir. Resulullah'tan başka bir mana zihnimize gelir. Her iki ezin eczain elfaz ber cüz'i ez mana deret. Buradaki lafızların her bir parçası mananın bir parçasını deret ettiğinden dolayı buna mürekkep denilir. Bileşim lafız denilir. Sonra diyor ki bileşim lafız ki de yine iki kısma ayrılıyor. Bir kısmına nakıs deniliyor. Bir kısmına da tamam deniliyor. Eğer bizim bir bileşim lafzımız var olsa ki o bileşim lafzı duyduğumuzda henüz duyan kimse bekliyor ki konuşan kimse bir şey daha diyecek. Onu mesela diyelim ki sözü tamamlamasını bekliyor ise ve konuşan kimsenin de o sözü söyleyip de orada durması doğru değilse. Örneğin yukarıda mesela orada mesela Mehdi-i Mevud kelimesini kullandı. İnsan duruyor. Mehdi-i Mevud biz bekliyoruz yani ne diye? Mehdi-i Mevud inşallah zuhur hat geldi mesela. Ya mesela diye Mehdi-i Mevud mesela İmam-ı Zemane est. Misal bu gibi. Yani eğer bizim bir bileşimimiz olduysa ki onu kullandığımızda muhatabımız henüz bekliyor ki bizden başka sözler de geleceğini ve yahut da bizim ordu gelmeyi kullanıp durmamız doğru değilse buna mürekkebi nakıs denilir. Ama eğer bir mürekkep olsa ki ben de konuşan da ondan sonra susması doğru ola ve dinleyenin de artık farklı bir şey beklentisi olmaya, sözün tamamlanmasını beklemeye, ona da mürekkebi tam denilir. Lafz-ı mürekkep ya nakıs es ya tam, lafz-ı mürekkebi nakıs lafz-ıs ki çün mâne yun tamam nîs, henüz mâna tamamlanmamıştır diye bari mütekellim sey nîs, konuşan için doğru değil ki vakıftan onu sükut nimayet, onu söyleyip de susa. Manen de eğer peseri hubi başı, örneğin bir cümle, eğer iyi çocuk olursan, çocuk hanım belki ne? Mesela biz hediye alırım, mesela ya mesela çarşıya götürürüm, elbise alırım mesela. Ve eğer mürekkep tam, veli mürekkebi tam ama tam mürekkep lefziz ki, o lefziz ki çün tamam şu des, çünkü o artık mana tamamlanmıştır diye, mütekellim mütevanen, bakoftan on sükut nimet, mütekellim konuşan kimse, onu söyledikten sonra susabilir. Manen de Ali İmam-ı Evveles. Örneğin İmam Ali Aleyhisselam ilk imamdır. İmam Ali mesela biz Şia'da Şia'nın itikadına göre İmam Ali ilk imamdır. Tamam bitti. Daha artık bu bir tam mana ifade etmiştir. Hem konuşanın susması doğrudur. Hem dinleyen de artık farklı bir şey beklemiyor. Lafz-ı mürekkep tam niz ya ha bu da sonra tam olan da diyor lafz-ı ki mürekkebi tamdır. Yine de iki bölüm. Birisi eğer bir olayın vukuundan haber verirse buna mürekkebi haberi denilir. Ama eğer bir şeyi isteme olur ya yani bir duyguyu açıklama olur. İstek ve duygu açıklama gibi bir durum ise ona da inşa denilir. Lafz-ı mürekkebi tam niz ya tam mı inşaiz ya tam mı haberi der bahs-ı kazaya der in bare tozih ayımda. Bu inşa ve haber nedir? Bunları diyor ki gaziyeler yani bundan sonra gelecek bahslarımız olacak yani bu kitapta eğer okursak ki mesela insanın kurabileceği cümle yapılar nelerdir? Orada diyor ki biz buradan bahsedeceğiz ki mürekkebi inşai nedir? Mürekkebi haberi nedir? Kısacası şuydu ki eğer bir cümle olay ki o cümlenin hem yalan olma hem doğru olma ihtimali söz konusu olan bir cümle ise buna haber denilir. Her haber iki ihtimal var. Hem doğru olabilir hem yalan. Ama eğer bir söz ise bir mana ifade ediyor bize. Bizi doyurucu bir manası var. Ama ne yalan olma, ne doğru olma gibi bir şeyi kabul etmiyorsa ona da inşa. Mesela diyelim ki bir şeyi emretmek. Sınıfa gir mesela, otur. Mesela bu tamam ama bunun da artık bir emirdir. Veya yasaklamak mesela, temenni, tereccü gibi bunlar hepsi olur ki artık bunların yalan veya doğruluk kavramı bunlarda geçerli olmadığının dolayı bunlara inşa denilir. Yani konuşanın o icat ettiği mana, konuşan bizatihi bunu icat ediyor. Neyin ki olan bir mana veya olmayan bir manayı bize haber veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.